Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Okuyacağımız bölüm Unsurul Akide. Malum muhakemat 3 ayrı bölümden meydana geliyor. Ve bu 3 ayrı bölümde birinci bölümde hakikat unsuru, ikinci bölümde belagat unsuru, bugünden itibaren okuyacağımız bölümde de akide yani inanç unsuru ele alınıyor. Bediüzzaman birinci ve ikinci bölümü bu okuyacağımız bölüme bir mukaddeme olarak görüyor. Yani asıl maksat bu sağlam inancı elde edebilmektir. Ama bunu elde edebilmek için de bunun bir takım altyapısının yapılması gerekir. Altyapı bölümü bitti. Bundan sonra artık üste çıkılacak ve inşallah akide binası sağlam bir şekilde bina edilecek. Gerçi elhamdülillah iman etmiş insanlarız. Onları ilim olarak da öğrenmekle daha böyle her şey yerli yerine yerleşecek. Neye niçin inanıyoruz? Nasıl inanıyoruz? Nasıl inanmamız gerekir? Onları öğrenmiş olacağız. Başta kelime-i şehadet var. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu kelime-i aliye, bu âli, yüksek kelime, üssül esası İslamiyet olduğu gibi, İslamiyet'in en temel esası olduğu gibi, kainat üstünde temevvüc eden İslamiyet'in, kainat üstünde dalgalanan İslamiyet'in en nurani ve en ulvi bayrağıdır. Hani bir devletin bayrağı olur, dalgalandığı yerlerin o devlete ait olduğunu gösterir. Kainatın her tarafında da bu şekilde bu kelime dalgalanıyor. Her taraf eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye ilan ediyor. Evet, misak-ı ezeliye ile peyman ve yeminimiz olan iman bu menşur-u mukaddeste yazılmıştır. Yani bizden söz alınmış. Buna misak-ı ezeli deniyor. Cenab-ı Hak Elestü bi Rabbikum diye ruhlarımıza sormuş. Ben Rabbiniz değil miyim? Ruhlarımız da bele, evet Rabbimizsin diye tasdik etmiş. Misak-ı ezeli ile peyman ve yeminimiz olan iman bu mukaddes fermanda yazılmıştır. Bu imanımızın tercümanı oluyor. Evet, âb-ı hayat olan İslamiyet ise, yani İslamiyet bir âb-ı hayata benzetiliyor. Nasıl ki bir yere sular geldiğinde, suyu yağmur yağdığında orası hayatlanıyor. Orada çiçekler, bitkiler, her şey hayatlanıyor. Onun gibi İslamiyet de hangi gönüle gelmişse o gönül artık hayatlanmıştır. Âb-ı hayat olan İslamiyet ise bu kelimenin aynül hayatından nebaan eder. Ayn, göze anlamında, pınar anlamında, bu pınardan nebaan eder. Yani İslamiyet'te Allah ve peygamber, bu ikisi en temel esas, diğerleri bunun üzerine bina ediliyor. İşte Allah'ın kitabı var. Orada haram helalleri bize bildirmiş. Peygamberimizin sünneti var. Bunların açılımını, açıklamasını bize yapmış. Evet, ebede namzet olan nev-i beşer içinde saadet sarayı ebediyeye tayin ve tebşir olmanın ellerine verilmiş bir fermanı ezelidir. İnsan ebede namzet, ebede aday, ebed için yaratılmış ve bu da onun eline verilmiş ezeli bir ferman. Bununla orayı kazanacak. Evet, kalp denilen avalim-i gaybe karşı olan penceresinde kurulmuş olan Latife-i Rabbaniye'nin fotoğrafıyla alınan timsal-i nurani ile sultan-ı ezeli ilan eden harita-i nuraniyedir ve tercüman-ı belihidir. Kalp denilen gayb alemlerine karşı olan penceresinde kurulmuş Latife-i Rabbaniye. Yani burada insan kalbiyle iman eder. Ona dikkat çekiliyor. Ve kalpte Latife-i Rabbaniye var. O Rabbani Latife bizi Allah'a muhatap yapıyor. Ve biz kalbimizle iman ediyoruz. Ve kalbimizde bu inanç fıtri olarak da bulunuyor. Her kalp Allah diyecek. ve peygamber diyecek kabiliyette. Evet, vicdanın esrarengiz olan nutku belighanesinin, o belih nutkunu cemiyeti kainata karşı vekaleten inşaat eden hatibi fasihi ve kainata hakimi ezeli ilan eden imanın mübelliği belii olan lisanın elinde bir menşur-ü layezalidir. Yani devam eden bir fermandır. Burada vicdan bazı özellikleriyle söylendi. Vicdanın esrarengiz olan nutku beliganesi. Demek ki insanın vicdanında beligane bir nutuk var. Biz bilsek de bilmesek de vicdanımız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Vicdanda bu derc edilmiş. Nitekim bir takım insanlar ben ateistim demekle beraber zorda kaldığında Allah der. Vehbi Vakkasoğlu hocamızdan dinlemiştim. 99 depreminde diyor, dışarıda ateist bir komşumuzla karşılaştım. Depremde neler hissettiğini sordum. Bana diyor dedi ki, bildiğim bütün duaları okudum. Meğerse ben ne kadar da çok dua biliyormuşum. Bu vicdandan gelen bir şey. Demek vicdanında bir kıpırtı var. Vicdan iman ediyor ama lisanına bu gelmemiş. Ama daraldığı anda, bunaldığı anda vicdan devreye giriyor ve Allah diyor. Ve dil olarak da biz bunu vicdanımızdaki imanı, fıtri imanı eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye dil olarak ilan ediyoruz. Demek ki vicdanda fasih bir hatip var. Zaten bunu söylüyor. Dil olarak da bunu ifade etmiş oluyoruz. İşaret. Bu kelime-i şehadetin iki kelamı birbirine şahidi sadıktır. Yani Allah-u Teala peygamberimizin peygamberliğine şahit, peygamberimiz de Allah-u Teala'nın varlığına şahit ve birbirini tezkiye eder. Evet, uluhiyet nübüvvete bürhan-ı limmidir. Cenab-ı Hakk'ın var olması peygamberi de gerektiriyor. Bu ateş varsa ateşin dumanı da olur veya güneş varsa güneşin ışığı da olur. Bu tarz delillere bürhan-ı limmi deniyor. Arapçadaki lime kelimesinden geliyor. Lime niçin demek. Yani peygamber var, niçin var? Şundan dolayı var. İşte diğerinden devam edeyim. Muhammed aleyhissalatü vesselam sani-i zülcelale zatıyla ve lisanıyla bürhan-ı innidir. Bu da dumandan ateşe gitmek. Duman varsa ateş de vardır. Veya ışık varsa güneş de vardır. Buna da bürhan-ı inni deniyor. Eserden müessire intikal. Ve Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi-i Nuriye'de bürhan-ı inni'nin daha selametli olduğunu, anlamamız açısından daha selametli olduğunu ifade ediyor. Tembih, hakaiki akaid-i İslamiye bütün teferruatıyla Kütüb-i İslamiye'de mufassalan, müberhene ve musarrahadır, görünebilir. Yani İslam'ın inanç sistemi, inançla alakalı hakikatleri, ayrıntılarıyla İslami kitaplarda tafsilen beyan edilmiş, delilleriyle açık bir şekilde anlatılmıştır, görünebilir. Ve görülen şeyi göstermek, zahirin hafasına, yani gözle görülenin gizliliğine veya muhatabın kabavetine. Zaten gözle görülen bir şeyi muhataba anlatıyorsak muhatabın gabi, anlayışsız olduğuna delalet eder, işaret ve teçhil olduğundan akidenin yalnız 3-4 unsurunu beyan edeceğim. Diğer hakaikını fuhul-i ulemanın, büyük alimlerin kitaplarına havale ederim. Zira bana hacet bırakmamışlar. Bediüzzaman eski eserlerinden birinde şöyle diyor. Mevcut mesaili nakledemiyorum. Yani zaten önceden tespit edilmiş, yazılmış. Onları nakledemiyorum diyor. Kalbime mal olmayan şeyleri yazamıyorum diyor. Kalbinde hissetmediğini, bizzat yaşamadığını eserlerine yazmamış. Günümüzde bunu bazıları şöyle ifade ediyor. Amerika'yı yeniden keşfetmeye lüzum yok. Amerika keşfedilmişse siz keşfedecek başka şeyler arayın. Onun gibi zaten bu meseleler halledilmişse yeniden yazmak vakit kaybı olur. Ama yeni bir şey ortaya koyulabilecekse bunu da ortaya koymak lazım. Tabii tarihi seyir içerisinde bir tekamül de söz konusu oluyor. Mesela 100 yıl önceki arabaların durumuyla şu anda geldiğimiz nokta aynı değil. Cep telefonları diyelim 10-15 yıldır hayatımızda var. 10-15 yılda ne kadar merhale kat edildi. İlk cep telefonları bayağı uzundu. Gittikçe küçüldü. Şu anda 3G'ye de geçildi. Artık radyo, televizyon hepsi oradan takip edilebiliyor. İnternete oradan girilebiliyor. 10-15 yılda bayağı yol kat edildi. Demek ki bu meselelerde her ne kadar 14 asırdır ele alınmışsa da siz yeni bir şey söyleyebilecekseniz önünüz açıktır. Bediüzzaman da yeni şeyler söyleme lüzum hissetmiş ve bu eseri yazmış. Mukaddemem. Ehli dikkatin malumudur ki makasıd-ı Kur'aniye'nin fezlekesi 4'tür. Yani dikkat ehli olanlar bunu bilirler. Kur'an'ın temel esasları 4'tür. Sani-i Vahid'in ispatı, Allah'ın varlığının, birliğinin ispatı, nübüvvet, peygamberlik, haşr-ı cismani, öldükten sonra dirilmek ve bunun cismani oluşu ve adil, adalet. Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir ayeti bunlardan herhangi birine veya birkaçına dahil edebiliriz. Hangi ayet varsa illa bunlardan birisi altında değerlendirilebilir. Mesela İhlas Suresi, Kul huvallahu ehad, ey peygamber de ki Allah birdir. Burada doğrudan peygamberlik görülüyor, de ki. Çünkü söyleyecek olan peygamber, peygambere emir veriliyor. Nübüvvete burada bir işaret var. Sonra şunu söyle, işte Allah birdir. Orada tevhid anlatılıyor. İşte tevhid, nübüvvet ard arda orada yer almış. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in tamamı incelendiğinde bu dört temel esasın Kur'an'ın her tarafında bulunduğu görülecektir. Adalet derken ben şahsen şöyle anlıyorum. Malum adalet ihkak-ı hak. Her hak sahibine hakkını vermek. Bizimle alakalı haklar da üç grupta değerlendirilebilir. Allah'ın bizim üzerimizde hakkı var. Bu da ibadettir. Allah'ın hakkını vermemiz gerekir. Yani ibadeti yapmamız gerekir. Kulların bizim üzerimizde hakkı var. Hukuku insan, insan hakları ve muamelat diyebiliriz buna. Birbirimizle olan muamelelerimiz. Muamelatla ilgili ayetler. Bir de kendi nefsimizin de kendimiz üzerinde hakkı var. Ve bize düşen her hak sahibinin hakkını vermek. Dolayısıyla adalet dediğimizde ibadeti, muamelatı bütün bunları içine alan bir ifade. Birinci maksat delail-i sani beyanındadır. Allah'ın varlığının delilleri beyanındadır. Bir bürhanı da Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Yani bürhanı inni diye ifade etmişti. Duman varsa ateşte olacaktır. Bu tarzda bir delil. Dumanı görüyoruz ve oradan diyoruz ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisini anlatmıyor ki, Allah'ı anlatıyor. Ben onun elçisiyim diyor. Dolayısıyla peygamberimizin varlığı Allah'ın varlığının bir delili. Sani'in vücut ve vahdeti ispata ihtiyaçtan müstahnidir. Allah'ın varlığı, birliği gayet açıktır. Her vicdan sahibi bunu vicdanında hisseder. Yani böyle deliller getirmeye lüzum da yok. İspata ihtiyaçtan müstahnidir. Lâsiyyema özellikle Müslümanlara karşı çok derece ecla ve azhardır. Yani çok açıktır, gözler önündedir. Müslüman zaten iman etmiş. Ona tekrar Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak gerekmez. Tabii marifetullah ile ilgili dersler yapılır. Bu onu reddetmek anlamında değil de. Fakat varlığını, birliğini anlatmaya çalışmak bu uygun değil. Binaenaleyh hitabımı ecanibe, yabancılara, gayrimüslimlere, bahusus Japonya'ya tevcih eyledim. Yani Japonlar şu anda dünyanın en ileri maddi yönden medeniyeti yakalamış olan milletlerinden. Ama İslamiyet orada henüz pek yayılmadı. Sultan Abdülhamit zamanında Japonlar bir grup insanı gönderiyorlar. Bize İslamiyet'i anlatan kimseler gönderin, dininizi öğrenmek istiyoruz diyorlar. Ve vasıflı insanlar istemişler. Abdülhamit yine de göndermiş de, fakat şöyle bir ifadede kullanmış. Demiş ki, onların dediği vasıfta elimde elemanlarım olsa önce Osmanlı'yı kurtarırım. Çünkü Osmanlı'nın da son dönemi. Ama elhamdülillah günümüzde Japonya'ya da gidiliyor. Oralarda da İslam hizmetler var. Ve onlardan da İslamiyet'e kavuşanlar çıkıyor, hidayete nail oluyorlar. Zira onlar eskide bazı sualler etmiştiler, ben de cevap vermiştim. Şimdi ihtisar ile, kısaca, öz olarak, yalnız bir iki suallerine müteallik, o cevabın bir parçasını söyleyeceğim. Onlardan bir sual. Meddelilül vâdı alâ vücudil ilâh. Yani Allah'ın varlığına açık delil nedir? Ellezî ted'ûnenâ ileyhi. Kendisine çağırmış olduğunuz Allah'ın varlığına açık delil nedir? Vel halgu mineyyi şey. Yaratma hangi şeyden olmuştur? Eminel adem, yokluktan mı? Evil madde, maddeden mi? Ev zâtihi, veya Allah'ın zatından mı? İle âhiri sualâtimil mureddede. Tereddüt içindeki daha diğer suallerine varıncaya kadar. Yani vücudu sani'a delili vazih nedir? Allah'ın varlığına açık delil nedir? Diğer suallerimiz burada Türkçesini söylememiş. Onları biz ifade etmiş olduk zaten. İşaret. Gayri mütenahi olan marifetullah, böyle mahdut olan kelama sığışmaz. Yani Allah'ın marifeti sınırı yoktur. Gayri mahdut. Bizim burada ifade edeceğimiz şeyler bir kısmını anlatabilir. Yoksa onun marifetini tümüyle ihata edemez. Binaenaleyh kelamındaki ihlakın, bu kelamımdaki de olabilir, benim sözlerimdeki kapalılığın mazur tutulması mercudur. Ümit edilir. Yani muhataplarım bu nazarla baksınlar ve sadece bu ölçüyle değil, daha çok geniş olduğunu bilerek ona göre değerlendirsinler. Tembih. Berveç-i atim, kelamdan maksat, ileride gelecek ifadelerden maksat, muhakeme ve muvazenenin tarikını göstermektir. Yani bundan murat, maksat, bu işin yolunu göstermek ve muhakemeli bir şekilde değerlendirmenin metodunu anlatmak. Ta ki mecmuunda hakikat tecelli etsin. Yoksa zihnin cüz'iyeti sebebiyle o mecmuun her bir cüz'ünde neticenin tamamını tahrir etmek, kuvve-i vahimenin tasallut ve tereddüdüyle hakikati evham içinde setretmektir. Şimdi hakikat var, bir de vehim var. İnsan bir takım hakikatleri ifade eder, anlatır ama muhatabı da bunlara bir vehimle bakabilir. Vehim insanda şüpheye sebebiyet verir. Burada anlatılanların bir kısmında belki insanların bazılarının zihnine bazı vehimler gelebilir ama delil bir değil binlerdir. Bir, bazılarında vehim hatıra gelse bile diğerleri o eksiği kapatmakta, tamamlamaktadır. Bir de insanın zihni cüz'i, hakikati bir bütün olarak bir anda ihata edemiyor. Bundan dolayı belki de anlamadığı bir şeye itiraz edecek. Anlamadığı bir şeye itiraz etmenin de mantıklı bir şeyi yoktur. Anlamadığına itiraz etmek, ben bazen şunu misal veriyorum. Mesela Freud rüyalarla alakalı epey bir şeyler söylemiş. Ama onun rüyaları içinde sadık rüya diye bir şey yok. Yani gelecekten, gayıptan haber veren rüyalar onun rüya tasnifi içinde yok. Peki Freud böyle rüyadan bahsetmiyor diye biz yok mu diyeceğiz? Diyemeyiz. Muhtemelen kendisi hiç sadık rüya görmemiştir. Bundan dolayı böyle bir rüyadan belki haberi bile yoktur. Ama onun görmemesi bu türden rüyaların olmasına engel değildir. İşte onun zihninin cüz'iyeti, kendisinin bizzat tecrübe etmemiş olması bu gibi rüyaları tenkit etmesine, reddetmesine sebebiyet veriyor. Ama bu haklı olduğu anlamına gelmez. Onun gibi bu tevhid meselesinde, nübüvvet meselesinde, haşir meselesinde elbette zihne bir takım vehimler, tereddütler gelebilir. Ama bu o vehimlerin haklı ve hakikatli olduğu anlamında da değerlendirilmemeli. Sadece bir vehimdir. Vehimden daha fazla ileriye götürmemek gerekir. Hani bir insan gecenin karanlığında böyle önünde bir ip vardır, onu yılan zanneder. Onu yılan zannetmesi vehimdendir. Gerçek yılan olduğu anlamına gelmez. Bu gibi vehimler olabiliyor insanlarda. Bazıları bu vehimlerden dolayı hasta bile oluyor. Hastalık hastası oluyor. Kendinde hafiften bir rahatsızlık varsa gözünde büyütüyor, büyütüyor ve o hastalığa mağlup oluyor. Bu gibi konularda da bazı vehimler hatıra gelirse bunlara önem vermemek ve başka diğer delillerle bunları devre dışı bırakmak lazım. Mukaddeme, hakikatin keşfine mani olan, hakikatin açığa çıkmasına mani olan arzuyu hilaf. Yani bunun hilafını arzu etmek ve iltizamı muhalif, muhalif olan görüşü esas almak ve taraftarı nefis cihetiyle asılsız evhamını bir asla irca etmekle kendini mazur göstermek. Yani normalde insan kendi nefsine taraftardır. Asılsız vehimlerini sanki aslı varmış, gerçekmiş gibi göstermeye çalışmak. Ve müşterinin nazarı gibi yalnız meayibi görmek. Yani bir müşteri bir dükkana girdiğinde oradaki güzellikleri görmekten ziyade nerede kusur varsa, defo falan varsa onu görür. Bak burada defo var der ve onu almaz. Defosuz olanını tercih eder. İşte bu gibi meselelerde de müşteri nazarıyla bakacak olursa İslamiyet'in bütün meselelerinde kusur bulmaya çalışır. Yoksa bile kendine göre uydurmaya çalışır. Bir de çocuk tabiatı gibi bahane ile mahane tutmak. Yani çocuk ağlamak isterse illa bir bahanesi olması gerekmez. Kendisi bahane bulur. Ve çocukla ilgilenenler bunu bilirler. O anda artık onu ikna etmek de zordur. Varsın biraz ağlasın, ardından ağlaması geçer. Ve bahanesinin gerçek olmadığını zamanla kendisi de fark eder. Bunlar gibi emirlerden nefsini tecrid ile şartıma müraat edebilirsen huzuru kalp ile dinle. Buradan şunu belki anlayabiliriz. Hakikat her ne kadar böyle açık da olsa hakikati kabul etmek istemeyen insanlar bir takım bahanelerle hakikati kabul etmeyebilirler. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayın bölünmesi mucizesini gösterdiğinde buna bile inanmayanlar oldu ve dediler ki artık Muhammed'in sihri semaya bile tesir ediyor. Yani bir isim verdiler. Bu mucizeye sihir dediler. O şekilde imandan vazgeçtiler. Şu anda da dünyada iman etmemiş olan epey insanlar var. Bunlar gerçekten delilleri olduğundan değil, burada sayılmış olan bir takım gerekçelerden dolayı kendilerine bunu bir gerekçe yapıp imandan uzak kalıyorlar. Halbuki bunlardan sıyrılabilseler iman etmek çok daha kolay olacak. Lillahi'l-Fatiha.